Merhabalar sayın izleyicilerimiz. A9 ekranlarında seyretmiş bulunduğunuz Sevgi Dili programımızın bugün Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ayırdık. Değerli kardeşim Sedat Altan'la birlikte Doğu Türkistan Vakfı eski başkanı Hamit Göktürk abimizi konuk ettik.
Evet.
Değerli bilgiler aldık kendisinden. Biz Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi sayın hocamızın daha evvelki hazırladığı kitaplar, birçok gazetedeki yazı dizileri, düzenlediği konferanslarda o kardeşlerimize, mazlumlara el uzatmaya çok gayret ettik. Hocamız halihazırda bu faaliyetlerini devam ettiriyor. Mesela Çin konsoloslarını çağırıyor televizyona ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini birebir soruyor canlı yayında. Bunları açıklayın diyor. Ve yetersiz bulduğunda hakikaten tekrardan gelip bunları detaylı olarak izah edin diyecek kadar bir diplomasi geliştirip hakikaten Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize faydalı olmaya içten bir şekilde yani büyük bir empati kurarak ki bunu hocamızdan gerçekten çok örnek aldığımız bir tanım. Çünkü
Evet.
binlerce kilometre uzaklıkta bir insanın, bir Müslümanın yaşadığı acılarla empati kurmak bir iman meselesidir. Gerçekten o sevgi tanımadığın, bilmediğin bir insan ama Allah bir diyen imanlı, sevgi dolu olduğu belli, ahirete inanan, bütün değerlerin bir olduğu bir can var yani. O canla o acıyı paylaşabilecek, sevgiyi, empatiyi yaşayabilmek bir iman meselesidir. Gerçekten hocamızdan bunu çok iyi örnek
Evet
aldık.
inşallah.
Dünyanın neresinde bir mazlum olsa, bir Müslüman olsa, insan olsun zaten mazlum olduktan sonra bir gerçek bir Müslüman ondan tahrik olur. Yani imani bir tahrik. Yani sevgiyle yaklaşıp onu kurtarma gayretli. Bunu hocamız da çok çok iyi bir şekilde gördüğümüz için Allah razı olsun. Nitekim Doğu Türkistan Vakfı Sayın Hocamız Adnan Oktar'a plaket takdim etmişti bu hususta verdiği gayretler hususunda.
Evet, rahmetli Mehmet Rıza Begin Paşa Doğu Türkistan Vakfı'nın kurucusudur. 1986 yılında kurdu bu vakfı. Paşamız Atatürk döneminde Doğu Türkistan'dan gelen, daha sonra burada askeri lise Konya'da, onu röportajda da zaten dillendiriyor abimiz. Okuttuğu talebelerdendi. Daha sonra Tuğgenerallik makamına kadar yükselip 1978'de de emekliye ayrılmıştı. Vefatına kadar 85 yıllık uzun ömründe çok büyük hizmetleri oldu Türkistan davasına. Aynı zamanda Doğu Türkistan'dan gelen birçok öğrenci kardeşimizin de gerek İstanbul'da gerek Ankara'da ve diğer Türkiye'nin şehirlerindeki üniversitelerde farklı fakültelerde yetişmesine, mezun olmasına vesile olmuş bir insandır. Sağlığında birçok vesileyle hocamızı ziyaret etmiştir. Hocamız kendisini ziyaret etmiştir. Hocamızın vesilesiyle toplanmış konferanslarda Türk İslam Birliği dergisinin toplantılarında bulunmuştur, konuşmalar yapmıştır. Ricası üzerine hocamız Komünistçinin Doğu Türkistan Zulmü adlı o muhteşem eseri yazmıştır. Ve yine ricalarıyla çok kısa bir sürede hocamız onu İngilizce'ye çevirtti. Ve yurt dışındaki bütün platformlarda bir tanıtım kitabı olarak meselenin güncel yönlerini vurgulayan, bu dehşeti, bu şiddeti anlatan bir kitap olarak hep bu kitap kullanıldı. Kendi meselelerini, Doğu Türkistan meselelerini anlatmada her platformda kullandılar. Zaten Hamit abi de onu dillendiriyor. Allah razı olsun. İnşallah Doğu Türkistan'la ilgili aynı zamanda hocamızın yaptığı bir film de var. İstiyorsan, yani hocamızın eserlerinden daha doğrusu, hazırlanan, derlenen bir film de var. İstiyorsan onu bir izleyelim, sonra devam edelim.
İslam'ın kışı ve beklenen baharı. Doğu Türkistan. Doğu Türkistan, Batı ile Doğu'yu, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan çok önemli bir kavşak noktasıdır. Başkenti Urumçi olan ülkenin nüfusu son sayımlara göre 16.052.648 kişidir. Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygurların nüfusu 7.589.468 olup bölgenin toplam nüfusunun %47'sini oluşturmaktadır. Bölgedeki ikinci büyük çoğunluk toplam nüfusun %37'sini teşkil eden Han Çinlileridir ve nüfusu 6.036.700'dür. Doğu Türkistan geçmişten bugüne sırasıyla M.Ö. 8-3 yıllarında İskitlere, M.Ö. 300, M.S. 93 arasında Hunlara, 522-744 arasında Göktürk İmparatorluğuna, 744-840 yılları arasında Uygur Devleti'ne, 751-870 yılları arasında Karluk ve Karahanlılar İmparatorluğuna ve 1509-1679 yılları arasında da Saidiye Hanlığı'na ev sahipliği yapmıştır. 1863 yılında kurulan Doğu Türkistan İslam Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere ve Rusya tarafından diplomatik olarak tanınmıştır. 1876 yılında Çin İmparatorluğunca işgal edilen ülke, 1884'te Sincan adıyla imparatorluğa bağlanmıştır. Doğu Türkistanlıların bağımsızlık mücadelesi 20. yüzyılda da netice vermiştir. Ve 1933 yılında Kaşgar başkent olmak üzere Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulmuştur. Ama bu devletin ömrü çok uzun olmamıştır. Yıllardır komünist hegemonya siyaseti nedeniyle araları açık olan Sovyet Rusyası ve Mao yönetimindeki Çin bu devletin varlığına son verdi. 1949 yılındaysa bugüne kadar sürecek olan zulmün ilk temelleri atıldı. Çin, Sovyet Rusyası'nın askeri desteğiyle Doğu Türkistan bölgesini topraklarına ilhak etti. O günden bu yana Doğu Türkistan halkı Komünist Çin Cumhuriyeti'nin asimilasyon ve baskı politikaları altında ezilmektedir. Zulmün boyutu öylesine korkunç sınırlara ulaşmıştır ki 1949-1952 yılları arasında 2.800.000, 1952-1957 yılları arasında 3.509.000, 1958-1960 yılları arasında 6.700.000, 1961-1965 yılları arasında da 13.300.000 kişi ya Çin devleti tarafından katledilmiş ya da bir benzerine Stalin Rusyası'nda rastladığımız kıtlık sonucunda hayatlarını kaybetmiştir. 1965 yılından sonraysa katledilen Doğu Türkistanlı Müslümanların sayısının 35 milyon gibi korkunç bir rakama ulaştığı belirtilmektedir. Doğu Türkistan bölgesinde yaşanan insan hakları ihlalleri, dünya kamuoyunun yakından takip ettiği birçok insan hakları örgütü tarafından yakından takip edilmektedir. Hazırlanan birçok rapor, döküman ve benzeri çalışmaya rağmen dünya devletleri ve halkları Doğu Türkistan'da yaşanan katliamlara ve asimilasyonlara karşı sessiz kalmaktadır. Etnik asimilasyonun yanı sıra kültürel baskı ve yozlaştırma yöntemleri de Çin hükümetinin bölgede uyguladığı başlıca politikalardandır. Bölge halkının ana dili olan Uygur Türkçesi, Çin hükümeti tarafından yasaklanmıştır ve yerel halk zorla Çince öğrenmeye ve konuşmaya zorlanmaktadır. 2002 yılından itibaren Sincan Üniversitesi'ndeki hemen hemen tüm derslerde Uygur Türkçesinin kullanımı engellenmektedir. Bu durum romanlara ve filmlere konu edilmiştir. Dönemin ABD Büyükelçilerinden Godfrey Lyson yazdığı Göç isimli romanda Çin hükümeti tarafından asimilasyona yahut göçe zorlanan yerel halkın batıya doğru 750 bin kişiyle başladıkları göçü ancak 800 civarında insanla tamamladıklarından bahsetmektedir. 2009 yılında yaşananlar da Doğu Türkistan tarihinin acılarından biridir. Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında çıkan olaylarda iki Uygur Türkünün öldürülmesinin ardından başlayan olaylar önce çatışmaya, daha sonra da Uygurlar üstünde dehşet verici bir baskıya döndü. Resmi makamlara göre 184 kişi olaylarda ölmüş, 1680 kişi yaralanmış, 1434 kişi de tutuklanmıştı. Gerçek rakamlarınsa çok daha fazla olduğu bilinmektedir. Binden fazla Uygur Türkünün şehit olduğu bu olayların sonrasında da yüzlerce kız çocuğu fabrikalarda çalıştırılmak bahanesiyle evlerinden alınıp götürülmüş, tutuklanan birçok insandan da bir daha haber alınamamıştır. Olaylar sırasında bölgeye 20 bin takviye asker gönderen Çin, daha sonra olaylara karıştığı iddiasıyla da resmi makamlara göre 196 Uygur Türkünü idam etmiştir. Uygur Türkleri bugün başta Türkiye ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok yerde kendi diasporalarını oluşturup Komünist Çin hükümetinin baskı politikalarını dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmaktadırlar. Çin hükümeti ise elindeki tüm ekonomik ve politik nüfuz imkanlarını kullanarak sürgündeki Uygur Türklerini geri dönmeye zorlamaktadır. Çin'in talepte bulunduğu birçok ülke de maalesef iade taleplerini geri çevirmemiş, mültecileri iade etmiştir. İade edilenlerin %90'ı ülkeye giriş yapar yapmaz kısa sürede yargılanıp idam edilmiştir. İade edilmeyen diğer sürgünlerse daha büyük baskılarla karşı karşıya bırakılıyorlar. Çin hükümeti bu sürgünlerin geride kalan mal varlıklarına sorgusuz sualsiz el koyup ailelerini ve akrabalarını tutukluyor. Bazılarını ise gözdağı vermek adına katlediyor. Tutuklanıp serbest bırakılan sürgün akrabalarına pasaport, kamu hizmetleri dahil her türlü hak yasaklanıyor ve propaganda görevi gören medya organlarında teşhir edilerek toplum içerisinde adeta tecrit ediliyor. Özellikle son dönemlerde Doğu Türkistan'da yeni bir tehlike daha baş göstermiş durumda. Han Çinlileri ile Uygur Türkleri arasında bir etnik çatışma körükleniyor. Oysa Uygur Türkleri efendiliğiyle, dürüstlüğüyle, sabrıyla, yatıştırıcı olmasıyla, devlete itaatiyle, mütevaziliğiyle, sadakat ve vefasıyla ün kazanmış asil bir halktır. Bu güzel insanlar İslam ahlakının gereği olan affedicilik, barışseverlik, sevecenlik, farklı düşüncelere ve inançlara saygı göstermek, insanları ırklarına göre değil, ahlaklarına göre değerlendirmek gibi güzel hasletlere sahiptir. Dolayısıyla bölgede yaşayan diğer halklarla, özellikle de Han Çinlileriyle hiçbir zaman etnik kökene dayalı bir çatışmaları olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Uygur Türkleri, Doğu Türkistan topraklarında her dinden, her etnik kökenden ve her düşünceden insanın bir arada birbirlerinin yaşam haklarına saygı duyarak huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir ortam istemektedir. Bunun sağlanabilmesi için izlenmesi gereken önemli yollardan bazıları şunlardır. 1. Uygur Türklerinin barıştan ve huzurdan yana olduğu açıktır. Ancak bölgede sükunetin sağlanabilmesi, Uygurlu kardeşlerimizin güvenliğinin garanti edilmesiyle mümkündür. Bu hususta uluslararası camiaya önemli sorumluluklar düşmektedir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çeşitli kuruluşların Çin yönetimi üzerinde oluşturacakları demokratik baskı, Çin hükümetinin Uygurlu kardeşlerimizin sorunlarına ve haklı taleplerine karşı daha barışçıl, insan haklarına saygılı, özenli bir yol izlemesini sağlayacaktır. 2. Çin'in ulusal ve ekonomik menfaatlerini koruma duygusu içinde olması doğaldır. Ancak baskıyla, zorla ve tahakkümle bu sağlanmaz. Çin'i müreffeh kılacak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamlaştıracak olan yol, insan haklarına saygılı, demokrat, sevecen, fikir ve inanç özgürlüğünü koruyan bir anlayış içinde olmasıdır. 3. İslam barış dinidir. İslam'da her türlü şiddet haramdır. Allah Kur'an'da Müslümanlara affedici olmayı emretmiştir. Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan her Müslüman, barışsever, sevgi dolu, şefkatli, merhametli, sabırlı, itidalli olmakla yükümlüdür. Kur'an ahlakı, Müslümanları öfkelerini tutup yenmekle, kötülüğe karşı iyilikle cevap vermekle, her zaman güzel sözlü ve tavırlı olmakla, en kötü koşullarda dahi bağışlamakla, kendi aleyhinde olsa bile adaletli davranmakla yükümlü kılmıştır. Eğer Çin hükümeti bölgede huzur olsun istiyorsa, İslam ahlakının anlatılmasını ve öğretilmesini teşvik etmelidir. 4. Uygurlu kardeşlerimizin insani koşullara sahip olma, dinlerini özgürce yaşama, ibadetlerini diledikleri gibi yerine getirebilme, kültürlerini koruma, varlık haklarını devam ettirme taleplerinin hepsi haklı ve insani taleplerdir. Bu talepleri gerçekleştirmenin en etkili yoluysa, Uygur halkının büyük bir kültürel atılım yapması, anti-Darwinist, anti-materyalist eğitimle kendilerini çok iyi yetiştirmeleri, ekonomik güçlerini arttırmaları, manen ve madden çok güçlenmeleridir. Uygur Türk halkı, geniş Çin coğrafyasında Müslümanların ve İslam dininin en önemli temsilcisi olduklarını unutmamalıdır. Efendilikleriyle, asillikleriyle, tevazularıyla, dengeli ve itidalli olmalarıyla Çin halkına örnek olmalıdırlar. Kültürel yönden kendini çok iyi yetiştirmiş, maddi olarak güçlenmiş bir Uygur halkının hem kendi haklarını koruma imkanlarının hem de İslam ahlakını anlatma ve yayma imkanlarının çok geniş olacağı açıktır. Ancak tüm bunların ötesinde Doğu Türkistan'daki acılar ayrılmış İslam ülkeleri için ibretlik bir örnek teşkil etmektedir. Müslüman coğrafyalarda yıllardır süren bu baskı ve zulüm birlik duygusunun eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İslam alemi tüm fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp bir olsa, ortak hareket etse hiç tartışmasız hem etkili bir güç olacak hem de mazlumların korunmasını sağlayabilecektir. Dağınıklıksa hem mazlumları savunmasız bırakmakta hem de İslam aleminin tüm sorunlarının bu coğrafyaya yabancı olan güçler tarafından çözülmesini mecburi kılmaktadır. Kur'an'a tam uyan bir İslam dünyasının böyle bir duruma düşmeyeceği açıktır. Üstelik Kur'an'a gereği gibi uymak sadece İslam dünyasına değil, tüm dünyaya barış getirecektir. Allah Müslümanlara Kur'an'da ayrılığı değil, bir olmayı, barış ve sevgi içerisinde yaşamayı öğütlemektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, silme ve İslam'a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İslam dünyasında kültürel, geleneksel birçok anlayış ve uygulama farkı vardır ve olacaktır. İslam'ın uygulanma biçimi açısından bu durum zenginleştiricidir. Ancak bu farklılıklar bir Müslüman toplumunun bir başka Müslüman toplumuna yabancılaşmasını ve cephe almasını haklı çıkartmaz. Düşmanlık, ahir zaman alametlerinin belirdiği bu günlerde İslam ümmetini sadece bölecek, parçalayacak ve canını yakacak olan en büyük hiledir. Bu hileye karşı Kur'an'ın üstün ahlakının hakim olduğu bir birlik, İslam coğrafyasının tek ve değişilmez kurtuluş umududur.
Sedat, ben yaklaşık 10 ay evvel kadar Çin Büyükelçisi ile görüştüm Ankara'da. Büyükelçilik makamında. O dönem tabii Sayın Hocamızın diplomasi alanında barıştırma girişimleri, Türkiye'nin faydasına olan diplomatik atılımı içinde 70 Büyükelçi ile görüşmüştük. Yani İngiliz Büyükelçisi, Fransız Büyükelçisi, Afrika, bütün ülkelerin, Çin'le de görüştük. Şimdi konu Türkiye'nin selahiyeti önemli bir konu ama ben bunu tabii vicdanen sormadan geçemedim. Yani Büyükelçi karşımda Çin Devleti'ni temsil ediyor. Ben de sordum kendisine, dedim ki tabii onlar Sincan bölgesi diyorlar. Öyle ifade ettik orada. Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları, ihlalleri konusunda ne diyeceksiniz dedim. Ve bunların iyileştirilmesi için ne yapması gerekiyor Çin Devleti'nin, ne gerekiyor dedim. İnanır mısın, hiçbir cevap vermedi. Yani yaklaşık 3-4 dakikalık bir konuşma yaptı. Çin ekonomisinin ne kadar iyi olduğu, Çin'in baş şehrinin ne kadar modern yüzü olduğu, yani sorduğum sorunun hiçbir cevabı veremedi Çin Büyükelçisi.
Ya zaten verilecek gerçekten de mantıklı, vicdanlı bir cevap olmadı, çok açık ortada. Şu 1 Ocak 2015 itibariyle yürürlüğe giren ve kanunlaşan maddelerde ibadet özgürlüğüne müthiş bir kısıtlama getirildi. İnsanların artık tesettürle devlet daireleri, okula gitmesini bırak, sokağa bile çıkması yasaklandı. Belli pilot bölgeler oluşturuldu bunun içinde. Camilere zaten belli bir yaş grubunun üstünde, artık hani yaşını başını almış insanlar denir ya, onların haricinde genç nüfusun gitmesi yasak. Dini içerikli SMS atmaya kadar, yani bir diyelim ki kurban bayramı kutlama, bir mevlid kutlamaya kadar yasaklanmış bir yapıda, bu yasaklanmacı yapılarla bir yere varılamayacağı çok açık ortada. Ve bu Allah esirgesin Çin hükümetine, Çin devletine de bir felaket getirir, bereket getirmez. Bugün dünyada yaşanan her cümerçler, savaşlar ortada. Onun yanında yaşanan ekonomik krizleri hep beraber müşahede ediyoruz. Amerika gibi güçlü bir devletin bile ekonomisi son derece sarsılmış. Çin ekonomisi de gerçekten çok hassas dengelerle ayakta duran bir ekonomi. Böyle yapıldığında, bu şekilde direkt Kur'an'a yönelik, İslam'a yönelik bir tavır alındığında, Allah esirgesin, o ülkeye bir felaket ve yıkım getirir. Bir an önce bu yanlış uygulamalardan ve zulümattan dönüp aklın yolunu seçip, inşallah Türkiye bu açıdan çok kilit bir ülke. Her zaman hocamız bunu vurguluyor. Gerçekten en hayati ülke. Gelsin, bir sorun varsa Türkiye ile konuşsun. Türkiye'nin zaten arabuluculuğuna Uygur kardeşlerimiz hiçbir zaman için hayır demedi. Zaten röportajda da Hamit Hocam Uygur kardeşlerimizin göç konusunu işlerken, tehcir konusunu işlerken, ikinci bir ülkeye gittiklerinde üçüncü bir ülkeye gidilmesi konusunda zorluk çıkması ya da üçüncü bir ülkeye gidilme konusunu işledi. Orada nezaketen vurgulamadı ama üçüncü ülke zaten Türkiye. Gidilmek istenen yer her zaman Türkiye. Uygur kardeşlerimizin gelmek istediği kendi vatanları, öz vatanları. Çin hükümeti Türkiye ile birlikte bu kardeşlerimiz de orada refahını sağlayacak, vicdan hürriyetini, din hürriyetini, ibadet hürriyetini sağlayacak uygulamalara girmesi lazım. Yoksa birazdan inşallah röportajı binaen, zaten röportajın hemen ardından hocamızın bir basın toplantısı olmuştu zamanında. Orada Doğu Türkistan konusuyla ilgili de açıklamaları olmuştu. Hocamız orada şu tezi söylüyor. Bugün zaten Hamit abiyle yayın öncesinde konuşurken o da dillendirmişti. İslam ülkeleri bir arada tek bir duruş sergilediğinde, Çin'e ekonomik olarak bile bir ambargo getirse, ticareti kesse, Çin bir ay dizlerinin üzerine duramaz, dizlerinin üzerine çöker demişti. Bu yine dönüyoruz dolaşıyoruz, İttihat-ı İslam ruhuna görüyoruz. İttihat olduğunda Allah'ın izniyle bu sorunların hepsi de, inşallah bu acıların hepsi de çözülür Allah'ın izniyle.
Evet, o zaman senin söylediğin gibi Sayın Hocamızın bu konudaki hassasiyetini içeren o basın toplantısını izleyelim. Daha sonra da Doğu Türkistan Vakfı eski başkanı Hamit Göktürk abimizle, ki Doğu Türkistan doğumludur, o da tehcire gelmiş ülkemize, onun röportajını arda arda izleyelim.
Hocam, siz Doğu Türkistan meselesinde Türkiye'de ilk günlerde
evet.
Bu konuda da biraz bilebilirsiniz.
Hay Allah razı olsun. İslam aleminin, dünyanın bir numaralı meselesi budur. Yani şu an. Zaten Türkistan Birliği'ni isterken en ziyade bu belanın ortadan kalkması için istiyorum. Çocukluğumdan beri benim bilinçaltımda bir öfkedir bu söyleyeyim. Yani şiddetli bir öfkedir. 35 milyon insan öldürülmüştür, katledilmiştir ve şehit edilmiştir. Yani Ben hepsinin şehit edildiğine inanıyorum. 35 milyon daha hala geçenlerde 10 bin tane kızımızı alıp götürdü Kızılçin. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. 10 binin üzerinde yine kardeşimizi alıp tutuklayıp götürdüler. Buna karşı biz tabii internet sitemizden yayınlar yapıyoruz. Kitaplar çıkarttım, dergiler çıkarttım ama yani Çin'e karşı bütün dünya sessiz. Amerika sessiz, Rusya sessiz. Herkes sessiz. Yani bu çok acayip bir şey. Çin hafif bir ambargo ile bile dize getirilebilecek bir ülkedir. Hafif bir ambargo. Yani mesela 15 gün ambargo uygulansa Çin'in dizi hemen yere değer. Bu kadar kolaydır. Bütün mesele değer vermekte. Yani Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin birinci sınıf insan olduğuna, değerli insanlar olduğuna dair dünyanın kanaatine gelmesi lazım. Yani bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığı var birçok ülkede. Bunu şiddetle gündeme getirmek lazım. Herkesin bu konunun üzerine gitmesi gerekiyor. Yani bu konu, bakın dikkat edin, mesela bir konu oluyor ama üzerine gidilirse halloluyor. Bir Alman mesela burada tutuklanıyor, yer yerinden oynuyor. Orada 10 bin kişi bir gecenin içerisinde tutuklanıyor ve üstelik şehit ediliyorlar. Hiç kimsenin haberi dahi olmuyor, sessiz sedasız hallediliyor. Onun için yeri yerinden oynatmamız lazım. Bu konunun üzerine ehemmiyetle gitmemiz gerekiyor. Ve ama her gün, yani halloluncaya kadar her gün.
Evet sayın seyirciler, bu akşam A9 TV'de Sevgi Dili programında Altu Berker kardeşimle beraber Sayın Hamit Göktürk abimizi ağırlıyoruz. Kendisi bizim değerli bir abimiz, aynı zamanda kardeşimizdir. Yıllar evveline dayanan bir dostluğumuz ve hukukumuz vardır. Kendisiyle beraber bugün Doğu Türkistan meselesine değinerek yine İttihat ruhu üzerine bir program yapacağız. Hamit abi hoş geldiniz.
Teşekkür, sağ olun, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz
sağ
inşallah.
Sağ olun, nasılsınız?
Hamdolsun, evet, çok iyiyiz.
Hamit abi şimdi izleyicilerimiz belki sizi bizim kadar iyi tanımıyor olabilirler. Evet, evet. Yani hayatınızı Doğu Türkistan'daki bu mücadeleye, insan hakları mücadeleye adamış bir insan olarak Doğu Türkistan Vakfı'nın da 3. dönem başkanlığını yapmıştınız. Biraz kendinizden de bahsederseniz izleyicilerimiz kadar konulara vakıf olduğunuzu daha iyi anlarlar.
Şimdi efendim ben 1949 yılının sonunda Doğu Türkistan'ın Yarkent şehrinde doğdum. Yarkent altı şehir diye tabir edilir Doğu Türkistan'da. Büyük tarihi şehirler, o şehirlerden biri. En son Doğu Türkistan'da kurulan Uygur Türklerinin kurduğu en son müstakil Uygur devletinin de başkenti Yarkent. Büyük nüfusa sahip. Ben orada doğdum 1949 yılının sonunda. Yani ben böyle bir Müslüman olarak yaratılmak en büyük elhamdülillah bizim bir şansımız. Fakat şanssız bir zamanda doğdum. Çin işgalinin başladığı sıralarda doğmuşum ben. Yani Doğu Türkistan'a. Sonra bu Çinliler Doğu Türkistan işgal ettikten sonra Çin ordusu halkı böyle şeye böldüler, sınıflara böldüler. İşte devrim karşıtı unsurlar. Bunlar okumuş, aydın, topluma önderlik, liderlik yapabilecek vasıftaki kişileri zaten hemen yok ettiler. Kurşuna dizdiler, öldürdüler. Toprak sahipleri, zenginler, iş adamları, bu şekilde olanları da yer islahatı, yani toprak reformu adında onların elindeki toprakları toprak olmayan fakirlere verdiler. Ayrıca mesela bizim aile onunla karşılaştı. Yani icarı kemektiş. Yani şimdi o sizin malınız, mülkünüz devletin, onların algısına göre, komünist sistemin, Çin sisteminin algısına göre sizin malınız, mülkünüz devletin, Çin devletin. Siz ona 10 sene, 20 sene, 50 sene diyelim ki oraya tasarruf ettiniz. Orada sahip oldunuz. Şimdi Çin devleti diyor ki bu mal benimdi. Sen bunun o senelik ne kadar kullandıysan onun icarını vereceksin. Yani kirasını vereceksin. Yani sizin olan malın sizden zorla kirasını gasp ediyor. Bunu hesap edip sizi borçlu çıkarıyor. Mesela evinizde ne var? Yani işe yarayan o zaman paranın, işte doların olmadığı zamanlar biliyorsunuz. 50-100 sene önce herkesin işte malla takas ediyor. Malla ölçülüyor. Zenginlik birim o. Evindeki bütün halısı, kilimi, ele avuçta sığacak ne varsa yani çıkacak. Ondan sonra nakit parası, altını, gümüşü ne varsa, ziynet eşyası, giyim kuşam hepsini bunları zorla Çin ordusu. Yani ben çocukluğumda hatırlıyorum Çin ordusu gelip böyle atlı arabalar vardı. Onlara yükleyip götürdüler fakat böyle mal, işte inek. Affedersiniz eşekleri halka dağıttı ama atları kendileri aldı. Cin. Yani bu şekilde bir şeylere geçirdik, hayat geçirdik. Sonra 1961 yılında ben babamla birlikte orta birinci sınıfta idim o zaman. İşte ilkokul 4 yılda o zaman. Yarkent'te benim bulunduğum şehirde bir tane ortaokul var, bir tane lise var. Liseye toluk orta diyorlar. Ortaokula da toluksuz orta. İşte o okulda okurken işte bir Afganistan'a babamla birlikte annem kaldı orada. Annem kalmıştı 20 sene sonra. Yani ben ayrıldıktan 11 yaşında ayrıldım, 31 yaşında görüştüm. Annem 20 sene sonra geldi. Afganistan'a iltica ettik. Biz 19 Haziran 1961'de Yarkent'ten İşte askeri kamyonlar geldi. Biz kamyonlara binerken böyle ekin zamanıydı. Yani orada erken yaz olur. Ekinler biçiliyordu. Hatta dut, ondan sonra kayısı falan yetişmişti o zaman. Öyle hatırlıyorum. O zaman bizim bütün köydeki komşularımız, insanlar geldiler böyle gözyaşları içinde. Bizi unutmayın. Bizim durumumuzu anlattın diye. O hiç benim aklımdan çıkmaz. Tabii çocukluğumuzda çektiğimiz bu sıkıntılar, gördüğümüz aziyetler, bizim ülkemiz çok zengin. Yani 3 mahsul alınabilir, sulu tarım yapılır fakat bu çıkan mahsullar bize verilmez, Çin'e gider fakat bizim insanlarımız aç bırakılır burada. Ve çok sıkıntı çektik. Ondan sonra Afganistan'a Pamir dağlarını aşarak, Himalayaların bir kolu olan Pamir dağlarını aşarak bu Afganistan haritasında bir Vahan koridoru var, ince, uzun bir koridoru var. Bu koridorda 19. yüzyılın sonunda İngilizler işte Hindistan'a hakim iken Çarlık Rusyası'nın Hindistan'a yayılmasını önlemek için o bölgeyi böyle Afganistan'a vermişler. Tarafsız, Afganistan'da tarafsız bölge ilan etmişler. Bu şekilde biz oralardan yol yürüyerek işte Pamir platosuna geldik. Orada Pamir'i de üçe böldüler. O zaman Büyük Pamir, Orta Pamir, Küçük Pamir. Büyük Pamir Afganistan'da. Zaten o bölgede biraz daha geniş. Küçük Pamir Tacikistan'da. Orta Pamir de Doğu Türkistan sınırları içerisinde şimdi. Orada Rahman Kulhan, Allah rahmet etsin. Bu Türkiye'de vefat etti, Van'da. Kırgızlar, o hakikaten oranın hanıydı, ben çocukken görmüştüm. Atla bize işte et, süt, kurut diye bir şey var. Burada da var kurut. Bu şeyin, süzmenin kurutulmuşu. Onlardan getirip bize hediye etmişti, et getirmişti falan. İşte onlar yardımcı oldular. Biz bu şekilde yaklaşık 2 ay yol yürüyerek Afganistan'ın Bedakşan şehrine geldik. Ondan sonra 6 ay kaldıktan sonra biz Hanabat diye Kunduz vilayetinin Hanabat şehrine geldik. Orada 4 yıl kaldım. Afganistan'da da ben ilkokul, orada 6 sene ilkokul. Ben 4. sınıfı orada bitirdiğim için 5. 6. sınıfı bitirdim. Yine de orada ortaokuldan ayrılıp işte 65 yılının Ekim ayında da Türkiye'ye İskanlı göçmen olarak Türkiye'ye geldim. İskanlı göçmen devletin o zamanki politikasında yurt dışında, Türkiye dışında bulunan işte Türkleri Türkiye'ye toplayıp nüfusun çoğaltılması, tabii savaştan sonra Türkiye nüfus azaldı. Öyle bir politikası vardı. Bize devlet Kayseri'de ev yaptı, şehrin merkezinde. Oraya evlerimize yerleştirdi ve bu şekilde Türkiye'ye geldi ve sıfırdan başladım burada. Tahsile, yüksek okulu bitirdikten sonra eğitim endüstrisini. Sonra annem geldi. Annem gelince ben öğretmen olarak başka yere gitmeyi pek şey yapmadım. 20 sene ayrı kaldık. Ondan sonra oradan emekli oldum. Çalıştığım bir devlet kurumunda. Sonra Suudi Arabistan'daki hemşerilerimizin ricası ve rahmetli vakıf başkanımız Mehmet Rıza Bekir'in talebi üzerine İstanbul'a taşındım. Burada Doğu Türkistan Vakfı'nda paşamızla birlikte 18 sene beraber çalıştık. Paşamız çok iyi bir insandı. Bir devlet adamıydı. Aynı zamanda bir komutandı. Hem babamızdı. Her zaman baba şefkatiyle bize yaklaşırdı. Abimizdi. Bir abi sevgisi gösterdi. Bazen amirimizdi. Talimatlar verirdi. Fakat onun yanında yani ben kendimi çok şanslı sayıyorum.
Atatürk'ün getirdiği Doğu Türkistan.
Paşam Atatürk'ün getirdiği. Bakın 1938 yılında Atatürk'ün zamanında devletin böyle bir politikası varmış. Afganistan'dan 9 Doğu Türkistan'da öğrenci, içinde paşam da var. Paşamın eniştesi hem amcazadesi Mehmet Emin Buğra 1930'lu yıllardaki Doğu Türkistan milli ayaklanmasını başlatan komutanlardan, kendisi silahla yani alemle başladı, kalemle bitirdi derler ya. Şimdi silahla başlamış mücadelesini sonra 1950'li yıllarda Türkiye'ye gelip bu Türkiye'deki Doğu Türkistan davasını temeline atarlar. Rahmetli İsa Yusuf Alptekin, işte daha sonra paşam çok büyük hizmetler yaptı, Allah rahmet etsin. Doğu Türkistan'ı tanıtma konusunda uluslararası toplantılar düzenledi. İşte hocamızın düzenlediği toplantılara gitti, iştirak etti. Orada Doğu Türkistan meselesini gündeme getirdi.
Evet, beraber.
Evet, çok Kıbrıs'a ve başka birçok yerlere beraber gittiniz. Evet, biliyorum.
Hatta paşamızın ricası üzerine o zaman hocamız Komünistçinin Doğu Türkistan Zulmü kitabını hem Türkçe hem İngilizce kaleme aldı. Allah herhalde olsun. O kitap da bayağı etkili oldu değil mi Halbette, Hamit Hocam?
Elbette. Şey? Zaten ilk yani Türkiye'de ilk ciddi manada kaynağa dayalı, bilimsel, ilk kez Doğu Türkistan'ı bu kadar, oradaki zulmü bu kadar güzel anlatan en önemli kitaplardan birisi olarak benim naçizane görüşüm. Paşam ondan sonra Doğu Türkistan meselesinin kendisi de çocukken talebe olarak gelmiş. Kendisi de çok zaman zaman anlatır, çok sıkıntılar çekmiş ve bunu çok iyi bildiği için, kendisi yaşadığı için bu öğrenci yetiştirme faaliyetine çok önem verirdi.
Yani kendisinin Türk ordusunda bir general olmasına da elbette. Atatürk o zaman vesile olup
tabii,
değil mi?
Elbette. Şimdi Atatürk'ün zamanında gelmiş, Konya Askeri Lisesi'ne askeri ortaokulda vermişler. 3 ay sonra sınıfın 7.'si olmuş paşam, anlatmıştı. Fakat paşam çok vefakar bir insandı. Hayatının sonuna kadar paşam vatandaşlık Konya'da olmuş. Derdi ki ben Konya'ya ilk geldiğimde Konya'da bu 4 sene kaldım askeri ortaokulda. Ben nüfus kaydımı Konya'dan almayacağım. Yani bu şehir benim ilk memleketim. Doğu Türkistan'dan sonra ikinci memleketim. Buranın ekmeğini yedim. Suyunu içtim. Ben buraya bir vefa borcum var diye hala vefat edene kadar yani bize anlatmıştı kendisi.
Evet evet paşamız.
İnan almadı.
Yani ben çok iyi hatırlıyoruz. Beraber konferans verdiğimiz için.
Evet evet.
Ya o ileri yaşına rağmen ki yani normalde o yaşta olan insanlar evden çıkmıyorlar evet. Gerçekten. Her yere yani Kıbrıs'a kadar başka şehir olsun İstanbul olsun her yerde gelip kürsüde ayakta durup Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin haklarını savunan, ihtiyaçlarını gidermeye çalışan, o mücadeleyi son nefesine kadar verdiğine bizler şahidiz.
Allah rahmet eylesin. Evet.
Siz de onunla beraber evet. Bu şerefli güzel mücadelede hakikaten bize de çok faydanız oldu. Allah razı olsun. Bizim de inşallah bir katkımız olduysa yani ki sizin üçüncü dönem başkanlığını var. Yaptınız da yani daha evvelde paşamız varken de zaten vakıfın, evet. Doğu Türkistan Vakfı'nın Sayın Hacımız Adnan Oktar'a plaket ödül takdimi olmuştu. Bizzat ben gittim kendi ellerimle aldım yani. Allah razı evet. Olsun sizden de. Ha şöyle de etkili. Bakın hakikaten yazılan bir kelime, bir cümle, bir sayfa yazı. Mesela o zamanlar gazetede milliyetçi olduğu bilinen bir gazetede, Türkiye'nin önemli bir milliyetçi gazetesinde bizim tam sayfa Doğu Türkistan'la ilgili
yazı
dizilerimiz vardı. Evet. Ve onun üzerine Çin hükümeti bizleri aradı ve oraya davet etti. Bakın yani etkiyi görüyorsunuz
evet,
değil mi?
Evet, tabii.
Yani Doğu Türkistan üzerine yazılmış bir kelam, yapılmış bir konferansın dünya çapında ve Çin'de ne kadar etkili olduğunu bu davetten de anlıyoruz. Bir değil iki defa davet ettiler. Hatta o gazetenin yetkilileri de gittiler Çin'e.
Evet, evet.
Sonra bizi bir daha davet ettiler ikinci seferde. Bu sefer vekillerle birlikte arkadaşlarımız Çin'e gitti. Ama tabii inşallah dediğiniz gibi yani Türkiye'nin bu konuda daha da ağırlıklı ki bu duyarlılığa sahip hakikaten Türkiye. Yani Türkiye bu duyarlılığa sahip. İnşallah daha girişimci olarak daha da diplomatik ve hukuk çerçevesinde yapılabilecek her şeyi yapıp oradaki soydaşlarımız, kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizin daha rahat bir yaşam sürmesi, insanca güzel bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yapacağız tabii evet. İnşallah.
Yani devletin politikası, bu devlet politikası, parti politikası değil. Yani bu, biz mesela 1965 yılında geldik. 1953 yılında yine Demokrat Parti zamanında, rahmetli Menderes'in zamanında 1850 kişi Hindistan'dan getirildi. Daha önceden 1965'te biz geldik, 67'de ikinci bir kafile geldi. Yine 69'da Hindistan'dan, Keşmir'den geldiler. 77'de geldiler yani. Hatta bir eski devlet adamlarımızdan birisi televizyonda çıktı bir tarihte ben iyi hatırlıyorum. Biz dedi diş Türkleri dedi ta Himalaya'nın arkasından Türkiye'ye aldık. Yani selamete kavuşturduk dedi. Yani gerçekten doğru. Bu devlet politikası Türkiye'nin olması gereken bir politika. Elbette Türkiye güçlendiği oranda bu kardeşlerimize işte Uygurlara ve başka bizim gibi mazlum ve mağdur durumda olan toplumlara, Türklere, Müslümanlara daha iyi hizmet eder diye düşünüyoruz.
Zaten daha önce hep konuşuyoruz bir araya geldiğimizde Hamit Hocam sizle. Hocamız da her zaman bunu söylüyor. Tabii burada bir itaat ruhunun ortaya çıkması çok önemli. Türk İslam ülkelerinde bir birlikteliğin oluşması. Herkesin problemine sahip çıkması. Mesela sadece olaya Doğu Türkistan meselesi değil, Filistin meselesi değil ya da Irak meselesi değil. Bütün dünyanın İslam coğrafyasının meselesi olarak bakmak çok önemli.
Elbette.
Çünkü Türkiye o minvalde tek başına her yere yetişmeye çalışıyor ama gayreti ve gücü ona açıkçası yetmiyor.
Evet.
Siz de mesela söylediniz. Hocamız bunu 3 sene evvelki röportajında da söylemişti. Daha önce sohbet ediyorduk biliyorsunuz yayından önce. Sadece İslam ülkeleri Çin'e yönelik bir ekonomik ambargo bile uygulasa, ticareti bile kesse, hocamız dedi, siz de bunu ifade ettiniz.
Evet.
Bir ay normal ayakta duramaz, dizleri üzerine çöker. Farz-ı mal. Veya şimdi bugün mesela birçok ülkeye kaçan, oradaki zulümden, Çin'deki zulümden kaçan Türkistanlı kardeşlerimiz var, Uygur Türk'ü kardeşlerimiz var. Şimdi bakıyorsunuz mesela, Myanmar'da askeri bir hükümet var ve ona bağlı bazı radikal Budist gruplar Müslümanlara yönelik büyük bir mezalim uyguluyor. Fakat Tayland'da da Budist bir hükümet var. Ama Tayland direniyor ve Uygur kardeşlerimizi vermiyor. Ama bunun yanında mesela Malezya hükümeti kardeşlerimizi iade edebiliyor. Veya Doğu Türkistan'ın sorunlarına Çin'le olan aradaki rekabetten ötürü Hindistan daha çok sahip çıkarken Pakistan Çin'in düşmanı bizim de düşmanımızdır gibi bir algıyla yaklaşıyor. Bu gerçekten çok acı örnekler. Halbuki bu ülkelerin bir araya gelmesi, Türkiye'nin inşallah liderliğinde ya da
i̇nşallah.
Bu liderlik derken de hocamız her zaman onu şöyle söylüyor. Bunun bir hademeliğini yapacak, hadimliğini yapacak bir birliktelik. Yoksa Türkiye hani bir azametle ya da lider ülke o manada bir liderlik değil bu. Tabii şimdi Hamit abi, fert fert olunca, ayrı ayrı olunca, ülke ülke olunca meseleler birbirinden izole vaziyette hareket edilince bu çok normal. İnsanlar kendilerini yalnız hissediyor, desteksiz hissediyor. Halbuki değil mi, bu birliktelikler artsa, bir araya gelmeler artsa, ortak bir ses, ortak bir kültürel mücadele, ortak bir akıl olsa çok rahat çözülür bunlar. Yani Çin bu zulümleri asla uygulayamaz. Mesela Çin'de bundan bakıyoruz cesaret alıyor. Sizle de konuşmuştuk kademe kademe. Mesela zulmü ilerletiyor. Ne yaptı bu? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren kanun tasarısıyla yasalaşan mesela inanç hürriyetlerine kadar girdi.
Evet.
Camilerde namaz kılması yasaklandı.
Evet.
Tesettüre yasak
sokaklara
getirildi.
Sokaklara
tesettürlü hanımefendilerin çıkması bile yasaklandı. Evet. Hatta evlerde kontrol ediliyor bunlar zaman zaman. Cebren evlere girip.
Amin demeleri yasaklandı.
Evet, amin denmesi yasaklandı. Dini içerikli mesaj gönderilmesi yasaklandı. E tabi bunları bir Müslüman dünyasının ortak bir sesi olsa, ortak bir kardeşlik, sevgi ruhu olsa zaten Çin bunları yapmaya cesaret edemez. Aynı zamanda bu ortak akıl Çin'le masaya oturduğunda senin isteğin nedir kardeşim, zorun nedir dendiğinde hocamız her zaman bunu söylüyor. Ha, ticaret mi yapmak istiyorsun? Gel istediğin ülkede ticaretini yap. Seyahat mi yapmak istiyorsun? Gel yap. Ama sen de Müslümanların hakkını, hukukunu koru, gözet. İnsani muamelelerde bulun dendiğinde buna ilk başta kalben olmasa bile bir kere yani o birlikteliği, o duruşu gördüğü zaman karşı koyamayacağı ortada. Ve zamanla da Allah'ın izniyle yani İslam dünyasının güzelliklerini de gördüğünde, tanıdığında, çünkü Çin halkının da çoğu gariban.
Mutlaka.
Siz biliyorsunuz tabii. Hamit abi yani tabii. Yönetimi, devleti ve oradaki politburoyu bunlardan beri tutmak lazım. Gerçekten oradaki yönetim anlayışından yani diyorsunuz yani Çin sendromu diyorsunuz. Bu Çin sendromunu, bu korku sendromunu en çok Çin halkı yaşıyor. Elbette. Çünkü sayıca da onlar çok kalabalık.
Şimdi biz Çin halkına, onlar da Allah'ın yarattığı bir insan.
Evet inşallah.
Yani bizim gibi, yani bizim dinimizden, bizim değerlerimizi kabul etmese de onlar da insan. Yani biz tamamen bir Doğu Türkistanlı, Uygur Türk'ü olarak, zulümü gören birisi olarak Çin halkına biz düşman değiliz. Düşman görmek de doğru değil. Yani bizim inancımıza göre de doğru değil.
Ve kimsenin kimseye güvenmemesi... Ve sonuçta herkesin herkesin infazına yönelik dönen bir sistem var. Ya yani zaten onlar şunu söylüyorlar. Komünizm dünya çapında hakim bile olsa diyorlar. Yine kendi içinden bir antitezini çıkarır. Bu sefer onunla mücadele etmeye evet. başlar. Şimdi mesela siz Sultan Galiyev'den örnek verdiniz. Evet. Sultan Galiyev gerçekten değerli bir insandı. Evet. Gerçekten hüsnü niyetle ortaya evet. çıktı. Oradaki Türk devletlerinin sıkıntıları üzerine ortaya çıktı. Ama en büyük hatası komünistlerle işbirliği yapmak oldu. Ve nitekim de Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'nin bütün gayretlerine son ana kadar infazı durdurma çabalarına rağmen katledilmiş bir insandır.
Bu katledildiği gibi kızı, hanımı, bütün evladı katledildi.
Zaten komünizmde genel evet. sistem biliyorsunuz evet. odur yani. O çünkü bir ibret
ve sınıflar çatışması. Zaten komünizm sınıf çatışması. Evet. Sınıf çatışması üzerine inşa evet. edildi.
İbret vesilesi olarak özellikle de ailesi infaz ediliyor. Evet. Mesela Stalin'dir infazını gerçekleştiren Sultan Galiyev'in. Stalin zaten politbüro içinde normalde çok sivrilen bir insan değilken, Troçki çok hakim bir unsurdu. Hemen iktidarı ele almasıyla beraber bütün arkadaşlarını infaz ettirdi. En başta Troçki bir süre biliyorsunuz İstanbul'da da konuk oldu. Daha sonra Meksika'da orada Stalin ajanları tarafından linç edildi. Yani bu bir hiçbir zaman hani mevcut sistem içinde de biz kalalım, komünizm içinde kalalım, faşizm içinde kalalımla değil de Allah'ın izniyle bir İslam kardeşliği, birlikteliği. Ki tabii ki yani sonuç olarak Çin'e de hürmetli olsun, Amerika'ya da hürmetli olsun. Hangi ülkenin vatandaşıysa evet. oranın hakkını, hukukunu gözetsin. Ama İslam dünyasının bir araya gelip kendi müstakil sınırlarıyla aynı Avrupa Birliği'nin daha gelişmişi evet. hükmünde bir birliktelikle çözüleceği evet. çok açık ortada. Evet. Nitekim bakın yani İlhami Tohti Bey de bunun maalesef acı bir örneğidir. Bütün bunları dile getirmesine rağmen... Sadece küçük bir protestosundan ötürü ömür boyu hapse mahkum oldu. Onu savunan öğrenciler de sadece savunuyorlar diye 5 ile 15 yıl arasında hapse mahkum evet. oldular.
Birisi de İstanbul Üniversitesi öğrencisiydi o. Muttalip Emin.
Evet birçok kardeşimiz tabii. buraya geliyorlar.
Bir tanesi de Uygur değil. Bir tanesi de o Çin'deki azınlık milletlerden biri. Sırf buna bir sevgi duyduğu için, bir muhabbet olduğu için onun öğrencisi, onun etrafında biri. Yani 6 tanesi Uygur. Birisi Uygur olmayan, Müslüman olmayan bir Çin'deki azınlık, küçük bir azınlık milletin bir mensubu.
Hamit abi çok teşekkür ederiz. Size Allah razı olsun.
Size çok teşekkür ederim.
Verdiğiniz
çok sağ olun.
Kıymetli bilgiler için.
Estağfurullah.
İnşallah kardeşliğimiz, sevgimiz, birliğimiz daim olsun.
Amin. Amin.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Adalet için, hak için böyle kültürel işbirlikteliğimiz devam etsin.
İnşallah.
Allah'ın izniyle.
Bize de bu fırsatı verdiğiniz için size de ayrıca minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olun.
Estağfurullah. Başımızın üstünde her zaman. Sayın izleyicilerimiz, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insan hakları ihlallerinin, zulmünün kaynağında bir kere zaten komünist olması, yani sahip olduğu ideolojinin kökeni zaten Allah'tan uzak, dinden uzak, dolayısıyla merhametten ve sevgiden uzak bir anlayış içerdiği için böyle. Yani bu ideolojinin, bu düşüncenin, Allah tanımazlığın, din tanımazlığın sonucunda insan sevgisinin yokluğu, vicdan düşüklüğü, merhametsizlik, yani bunlar kaçınılmaz sonlar zaten. Dolayısıyla bu ideolojilerin zaten ne kadar zararlı insanlığa getirdiğini, tarihte de örneklerini gördük. Şimdi de bir yerde, dünyanın bir yerinde bu yaşanıyor. Bunlara bu ideolojinin yanlışlığını anlatmak da aynı zamanda önemli bir şey ki hocamız Sayın Adnan Oktar'ın bu konuda Çince hazırlattığı, yani onun eserlerinden hazırlanmış internet sitesi dahi var. Eseri var. Yani Çin'de aydınlara gönderilmiş yaratış atlası da var. Bu konuda da bir faaliyet aynı zamanda onların da faydasına olacaktır. Ki Çin halkı kendisi de eziliyor o ideolojinin altında.
Demin Hamit abiyle de mesela evet, onu konuştuğumuzda şunu söyledik. Gerçekten yani Uygur kardeşlerimizi eziyorlar ama kendi halklarına daha da çok eziyorlar. Bugün hani serbest piyasa ekonomisine geçti, Çin artık komünist bir ülke değil demek son derece yani samimiyetsiz izahlar. Çünkü zihniyet hiç değişmedi. Politbürosuna kadar, Komünist Parti sekreterliklerine kadar duruyor. Sadece serbest piyasa ekonomisini tabii ki bir kapital olarak kullanıyorlar. Çünkü bu sistemin dönmesi için bir paraya ihtiyaç var, ticarete ihtiyaç var. Yani onu sakınmıyorlar yani. O sonuç olarak onların kendi zihniyetine o manada zarar verecek bir yapılanma değil. Nitekim orada gayri insani hayat koşullarında yaşayan Çinlileri de biliyoruz. Fabrikalarda ne koşullarda yaşadıklarını da biliyoruz. Mesela bazı fabrikalarda ve ünlü yani ünlü firmaların, fabrikalarının etrafı brandalarla gerili. Bunu oraya giden kardeşlerimiz anlamak istemiş nedir bu diye. Yani intihar ettiklerinde ölmesinler diye, zemine çakılmasınlar diye branda giriyorlar. Yani bu şartlar altında bu psikolojide yaşayan insanlar var. Son derece donuklaşmış, gerçekten birbirinden korkan, her şeyden korkan bir halk araya gelmiş. Dolayısıyla hani demin onu röportajda da dile getirmiştik. Bazı kardeşlerimiz de yani olayı komünizm içinde çözeriz. Komünistlere işte insan hak hukuklarını hatırlatırız. Orada işte anayasanın gereklerini anlatırız demekle bu konular kesinlikle çözülmez. Ama tabii bunun zıttı olarak silahlı mücadele de bunun asla çözümü değildir. Çünkü öfke, nefret karşılığını getiriyor. Silah silaha getiriyor. Bu iş bir sevgi birlikteliği üzerine, bir İslam birlikteliği, bir İslam kardeşliği hukuku üzerine bir araya gelmekte, ittihatta ve Allah'ın izniyle Allah bunun duasını vermekten geçiyor inşallah.
Evet, çok güzel söyledin. Allah razı olsun. Programımızın sonuna geldik. Doğu Türkistan'dan güzel görüntülerle programımızı kapatmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim.